Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programıyla yine beraberiz efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı tanıma adına yakınlarını, akrabalarını görmeye çalışıyor. Akrabalık ilişkilerimizi yeniden düzene sokma ve peygamberi metotla kendimizi yenileme adına böyle bir programla yine beraberiz. Akrabalar kısmının 11. bölümüyle yine beraberiz. Bundan önceki bölümlerde işte Aleyhisselam'ın dedelerini, ninelerini gördük. Babasını, annesini gördük. Efendim ve amcalarına başlamış olduk. En büyük amcası Haris amcayı gördük. Haris amcanın çocuklarını görüyorduk efendim. Birinci oğlunu görmüştük Rebiya'yı. İkinci oğlunda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, Haris amcanın ikinci oğlu Ubeyde. Ubeyde bilinen bir isim ve biraz ayrıntıya girilmesi gereken önemli bir isim Ubeyde. Peki kimdir bu Ubeyde? Ben şöyle söylesem, Ubeyde bin Haris size neyi hatırlatıyor? Ubeyde. Biraz beyin jimnastiği yapalım efendim. Ama sizi fazla yormayayım dilerseniz. İleri gideyim biraz. Çok ileri gideyim. Bedir Savaşı'na gideyim. Aleyhisselam müşrikler meydan okuyunca karşımıza adam çıkar, yiğit çıkar görelim deyince Aleyhisselam buyuracak. Kalk ey Hamza, kalk ey Ali, kalk ey Ubeyde diyecek. Bunu hatırlayın. İşte o Ubeyde'yi göreceğiz şimdi. Yani bağlantı kurmaya çalıştım. Kalk ey Hamza, amcasıydı. Kalk ey Ali, amcaoğluydu. Kalk ey Ubeyde, amcaoğluydu. Ubeyde bin Haris budur efendim. Şöyle kaynakları taradığımız zaman Mekke'de yuvarlak 561 yıllarında doğduğu rivayet edilir. Yani peygamberimize peygamberlik verilmeden 50 yıl önce doğduğu rivayet edilir. Bu durumda 561 olunca Aleyhisselam'da 571 olduğuna göre aralarında 10 yaş fark var demektir. Ve Ubeyde peygamberimizden 10 yaş büyüktür. Şimdi anlaşılsın diye Bedir'de oraya daha sıra az sonra gelecek ama bir küçük hesap yapalım izin verirseniz. Peygamberimiz Aleyhisselam hicrette 53 yaşındaydı. Bedir Harbi hicretten 1,5 yıl sonra oldu. Ne oldu? 54,5 yaş. 10 yaş koy üzerine 64,5, 65 civarı Ubeyde. O yüzden Bedir Harbi'nde yaşlı olduğu için bazı sahabeler endişe ettiler. Aleyhisselam'ın çık deyince. İşte orayı az sonra göreceğiz. Yani bazen yaşın üzerinde iş yapılır. Resulullah'ın çocukluğu kısmında kısmen geçmişti. Küçük yaşlarda Aleyhisselam ne muazzam sahneler, tavırlar, olaylar, güzellikler ortaya koymuştu. Bazen de böyle yaşlı akrabaları çok güzel sahne ortaya koyabiliyorlar efendim. Bilebildiğimiz kadarıyla Ubeyde Hazreti Peygamber'le aralarında sadece 10 yaş olduğu halde Mekke dönemi içerisinde Resulullah Efendimiz ile Ubeyde arasında neler yaşandığına ilişkin rivayetler kaynaklarımızda yok efendim. İslam gelinceye kadar malumat verilmiyor. Tüccar bir adam Ubeyde, ticarette uğraşıyor. Onu biliyoruz, varlıklı, bunu da biliyoruz, zengin. Bunlar var. Ama onun dışında fazla bilgi yoktur. Sadece Mekke döneminde İslam'a giriş listeleri yapıldığı zaman, birinci, ikinci, üçüncü, Erkam'ın evinde İslam'a girenler, Habeşistan muhacirleri, ondan sonra işte Akabe'ye sıra gelinceye kadar, bu Habeşistan muhacirlerin öncesindeki listelerde bu Ubeyd ibn Haris'in adını görürüz. Dolayısıyla ilk 20 değilse de ilk 30 içerisinde yer aldığı dikkate alınırsa ilk sırada İslam'a girdiği ifade edilir. Yumuşak huylu bir adam Ubeyde. Peygamber aleyhisselamla geçimi güzeldirin dışında bir hayat hikayesi yok demiştim, onu söylemiştim. Hicret esnasında aleyhisselamın talimatıyla, biliyorsunuz en son Resulullah gitti Medine'ye. Bu muhacir olarak Medine'ye gidecek. İşte Medine döneminde aleyhisselam onun birçok şeyiyle yakından ilgilenecek Ubeyde'nin. Peygamber aleyhisselamın Medine'de en büyük yardımcılarından biri olacak Ubeyde. Ve Ubeyde'nin çok değişik bir şeyi de var peygamberimizle ilgili. Orayı biraz sizi bir meraka bırakayım, kimdir diye. Zeynep binti Huzeyme desem, hiçbir açıklama yapmasam aklınıza ne gelir acaba? Zeynep binti Huzeyme. Efendim, Ubeyde Zeynep binti Huzeyme ile evlidir. Zeynep binti Huzeyme hanım ağırbaşlı, vakur birisi. Çocuğu yok bu hanımın. En büyük özelliği itaat noktasında, sabır sebat noktasında, tevazu noktasında zirve bir hanım. Hanımefendi biri. Ve eşiyle de iyi anlaşıyorlar. İşte Medine dönemi boyu içerisinde Hazreti Peygamber aleyhisselamın amca oğluna sık ziyaretleri var. Yani orada biraz bir şeyler var. Aile içerisi görüşmeleri görüyoruz. Ama Ubeyde Bedir'de öne çıkacak efendim. Yani şöyle masaya yatıracağımız diğer şeyleri fazla bulamıyoruz. Ama Bedir Savaşı patlak verince İslam ordusu sayısı işte 300 küsür, 13 falan, 3-4 diye geçiyor. Müşriklere karşı karşıya gelir. Mübareze adı verilen, yani iki tarafta kapışmadan önce, toplu olarak kapışmadan önce efendim iki tarafta birer kişi veya ikişer kişi veya üçer kişi çıkarır. Bunlar teke tek dövüşürler. Ondan sonra savaş yapılır. Buna mübareze deniyor. Müşriklerden en gaddarlardan, daha doğrusu onun adlarını söylemeyeceğim, çıkarlar, meydan okurlar. Karşımıza kim çıkacak diye. Beri tarafında 3 tane ensari çıkar. Medineli sahabe. Resulullah aleyhisselam ensarı sevme noktasında çok uyarılarda bulunmuştur. Ensar-ı kiram, Medineli Müslümanlar gerçekten İslam tarihinde önemli yeri olan şahsiyetler. Üçü de ensarı çıkar. Ancak Mekkeli müşrikler, çıkan kart kafirler, öyle değil, biraz hakaretli ifadelerle karşıya bağırırlar. Ya Muhammed diye bağırırlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bize bizim dengimizi çıkar, dengimizi. Bize bizim tanıdığımız Mekkelileri çıkar. Yani kin, öfke dolular. Bizim onlarla ne işimiz olur? Onlar da kimmiş? Deyip Ensar'a karşı bir hakaret. Mekkeli, Kureyş'ten olsun bize bunları çıkar deyince, işte az önce söylemiştim ya, aleyhisselam artırarak sesini, biraz kızgınca artırarak, kum ya Ali, kalk ey Ali, kum ya Hamza, kalk ey Hamza, kum ya Ubeyde, kalk ey Ubeyde, karşılık ver. Ve bu üçü kalkarlar. Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ali'yi yeri geldiğinde göreceğiz. Bunlara girmiyorum. Ubeyde'yi görüyoruz şu anda. Ubeyde, az önce bir yaş hesabı yapmıştık. 64,5-65 yuvarlak yaşlarında. En yaşlı buydu. Ve çarpışırlar. Diğer ikisini geçiyorum. Ubeyde ağır yaralanır. Çok ağır yaralanır. Ve Resulullah huzuruna taşınır. Ancak zaten Bedir'e geldiğinde ileriye doğru bakar. Ah Ubeyde, şehitlik nerede? Sen nerede? Öyle şehitlik isteyen bir adam. Ağır yaralı Resulullah'a getirilir. Bedeninden her tarafından kan akıyor. Ancak o son sözü Resulullah'a söylemek istiyor. Bir şey sormak istiyor. Karşı tarafta vuruştu. Görevini yaptı. Ama yaralandı ağır. Ve bu yarada ağır. Anladı gidişin nereye olduğunu. Ama vuruşma anında şehit olamadığı için de endişesi var. Zor konuşan bir ses tonuyla ben şehit miyim ya Resulallah? Ben şehit miyim? Diyecek. Aleyhisselam gözyaşları içerisinde evet sen şehitsin cevabını verecek. Sen şehitsin. Şöyle anlaşılmasın, hemen orada öldü, yok. Bu hastane olarak ayrılan çadıra taşınır. Oradaki vazifeliler kanı durdurma ve tedaviyle uğraşırlar. Bedir Savaşı devam eder. Savaş biter. Zafer olur sonuç. 70 müşrik ölüsü vardır. 14 şehidimiz vardır. Bu hariç şehidimiz vardır. Efendim, şehitler defnedilir İslam usullerince. Müşrikler bir kuyuya eşilir, gömülür ve Bedir'den Medine'ye dönülüyor. Dönülüyor. Safra adı verilen bir köy. Yani işte tam saat diyemeyiz. Kaynaklar bir durak diyor. O yüzden ben şeyini söyleyemiyorum efendim. Yani tam kilometreyi veremiyorum. Yani Bedir'e bir durak diye geçer kaynaklarımızda. Safra adı verilen yere efendim yaklaşınca bu yaralı olan Ubeyde radıyallahu anh yaralarından dolayı orada vefat eder. Şehiden vefat eder. Ve defni oraya yapılır. Safra'ya. Ubeyde ben şehit miyim ya Resulallah dediğinde aleyhisselam evet sen şehitsin dediği için Ubeyde rahat etmiştir. Medine'ye dönemeyeceğini ve Allah'ın huzuruna şehit olarak varacağını artık görmüştür. Ancak çok sevdiği, önemsediği Zeynep binti Huzeme adlı hanımı var. Ve çocuğu da yok bu kadından. Yani başka hanımları da var. Ondan çocukları var. Ama bunun çocuğu yok. Ve içli bir hanım. O şehit esnasında ya Rabbi diyecek. Zeynep binti Huzeyme sana emanet. Ya Rabbi ona benden daha hayırlı biri nasip etti dua edecek. Ubeyde bin Haris radıyallahu anh. Şimdi ben bunun toplam işte 6 erkek efendim 4 kız 10 çocuğu var. Bir sürü isimler, bunları size şu anda paylaşmayayım. Çok var çünkü isimler. Bunlara görüntü lazım efendim. Görüntü daha iyi olur ama görüntü olmuyor böyle. Medine'ye dönülür. Bununla alakası yok gibi görünüyor ama Aleyhisselam'ın evliliğinde genişçe göreceğiz. Hısımları kısmında. Bu kısmı. Belli bir zaman sonra Hazreti Cebrail gelecek. Resulullah Aleyhisselam'a Zeynep binti Huzeyme ile evlenmesini söyleyecek. Biliyorsunuz Buhari Müslim hadisidir. Aleyhisselam buyururlar ki hem kendi evliliklerim hem kızlarımın evliliği vahil olmuştur diyecek yani. Cebrail Aleyhisselam gelecek, talimatı verecek. İşte Aleyhisselam Zeynep binti Huzeyme ile evlenecek. ve Zeynep binti Huzeyme annelerimiz arasında yerini alacak. Böylece Ubeyde bin Haris'in duası da yerini bulmuş olacak efendim. Resulullah'ın büyük amcası Haris amcanın bir diğer oğlu Nevfel'dir efendim. Nevfel. Şimdi Nevfel'i ben size nasıl anlatayım? Nevfel hakkında pek iyi şeyler söylenmez ilk zamanlarında. İslam'a karşı olur. Ciddi şekilde karşılık koyar. Ama Resulullah Aleyhisselam'a eziyet ve içine noktasında pek görülmez. Aynen diğer kardeşi abisi gibi Nevfel de Bedir Harbi'nde esir düşer. Yine aynı şekilde Abbas amcanın fidye ödemesiyle esaretten kurtulur. Yani ben uzun hayat hikayesinden size ve bize lazım olabileceklerini seçerek efendim aktarmaya çalışıyorum. Ancak burada Nevfel ile ilgili bir de kendi yaşadığı amcasının ödemesinin yanında bir miktar kendisi ödemesi gerekiyor. Bu konuda bize bir diyalog var elimde şu anda. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam Bedir Savaşı esnasında esir düşen Nevfel bin Haris adlı bu amca oğlunu ya huzuruna çağırtır ve "Ey Nevfel" der. "Bedir'e geldin, bizimle savaştın. Esir düştün. Aldığımız karar ve kural gereği kurtulmalık fidyesini ödeyip kendini esaretten kurtar." der. Nevfel de "Ey amcaoğlu, kendimi esirlikten kurtarmak için verecek hiçbir şeyim yok ki." Aleyhisselam, "Peki Cidde'de bulunan süngüllerin var ya, Cidde neresi, Medine neresi, Bedir neresi?" Allah, "Cidde'de benim süngüllerim mi var?" Şaşıracak tabii, soracak. "Evet var. Cidde'de bulunan süngülerini ver, esaretten kurtul." "Ey amcaoğlu, benim Cidde'de süngülerim bulunduğunu benden başka bilen yok. Sana bunu kim bildirdi?" Aleyhisselam, "Amcaoğlu, ben de senin gibi insanım. Bana da bildirilmeyince bilemem. Ama Allah bana bildirdi, sen oraya süngüleri sakladın." "Evet, sen oraya süngüleri sakladın. Tabii ya," diyor. "Tabii. Bunu ancak sana Allah haber vermiştir." Aleyhisselam, "Evet, öyledir." deyince, "Benden başka kimsenin bilmediği şeyi senin bilmen ve sana bunu Allah'ın bildirmesi karşısında diyecek söz bulamıyorum," der ve bu mucize onu İslam'a getirir. Ama Aleyhisselam koyduğu kuralı bozmaz. Nevfel bin Haris bir yandan Müslüman olup ahiretini kurtarıyor, bir yandan da süngülleri verip kendisini esirlikten kurtarıyor. Ben şöyle kaynaklara baktığımda 1000 süngü diyor. 1000 mızrak süngü, uzun bir şey. Verip kurtuldu diye geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Akrabadır diye, yabancıdır diye, yani akrabadır diye kimseyi kayırmamıştır, yabancıdır diye kimseyi ezmemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mızraklarla ilgili Aleyhisselam daha sonra takılacak Hazreti Nevfel'e. Huneyn savaşında yine çok ciddi şekilde mızrağa ihtiyaç duyulacak. Tabii Nevfel İslam saflarındadır. Mızrak üreticisi aynı zamanda, üreten satan mızrakçı, yani işi bu onun. Onun ticareti mızrak. Dolayısıyla 3000 mızrakla yardım eder Huneyn Savaşı'nda. 3000 mızrak buna aittir sadece. Hatta Aleyhisselam bunu görünce "Ey Nevfel" der. "Ey amcaoğlu, senin mızraklarınla biz bu zaferi kazandık" diyecek. Yani burada birinde mızraklar, süngüler hürriyetinin bedeli olacak. Şu kadar yıl sonra Huneyn Harbi'nde ise bu sefer mızrağı kendisi 3000 olarak orduya infak edecek ve zaferde büyük bir payı olacak, yeri olacak efendim. Hazreti Nevfel, Peygamberimiz Aleyhisselam'a çok derin sevgisi, muhabbeti var hepsinde olduğu gibi. Ama dediğim gibi öyle çok geniş bir hayat hikayesi yok bu adamın, Nevfel'in. Aleyhisselam'ın çok sevdiği ifade edilir ve Peygamberimizden çok sene sonra vefat edecek Hazreti Nevfel. Evet efendim. Şimdi Aleyhisselam'ın amcaoğullarından en önemli bir isme geldik efendim. En önemli isimlerden birine geldik efendim. Büyük amcası Haris'in oğullarından birisi Ebu Süfyan. Ben bu Ebu Süfyan'la ilgili hem yurt içi hem yurt dışında çok yerde çokça seminer verdim efendim. Ve vermeye devam ediyorum. Özellikle Mekke fethi programlarında çokça anlatılan bir zattır bu. Yalnız hemen söyleyeyim, ta başından itibaren bu Ebu Süfyan dendiği zaman aklınıza meşhur Mekke lideri Ebu Süfyan gelmesin. Efendim o Ebu Süfyan bin Harb. Hani harp oldu Ebu Süfyan, Mekke lideri. Bu Ebu Süfyan bin Haris. Haris oldu Ebu Süfyan. Aslında bunun adı Muhire. Ama Ebu Süfyan buna künye olarak verilmiş kalmış. O yüzden karıştırmayasınız diye ben şöyle bundan sonra ifade edeceğim. Ebu Süfyan Muhire bin Haris diyeceğim. Yani ismini ikisinde kullanacağım. Muhire. Muhire ismi, Ebu Süfyan künyesi bu adamın. Ama Ebu Süfyan diye meşhur olmuş. Çünkü bu şahsın Hazreti Peygamber'le ilgili amca oğulları içerisinde iki uç noktada bir hayat hikayesi göreceğiz. En nefret boyutuyla, en sevgi boyutuyla. Ve aynı zamanda akraba da olsa, yabancı da olsa bir Müslümanın yetkisi olduğu zaman yetkilerini kullanma noktasında nasıl bir tarz ve tavır takınacağının en güzel örneklerinden birisidir bu Ebu Süfyan Muhire bin Haris amcaoğlu. Şimdi efendim cümleyi şöyle kullansam, Ebu Süfyan Muhire bin Haris 571 yılında Mekke'de doğdu. Ne geldi aklınıza? Bir şey efendim gelmiyor mu? Ben şimdi kulağımı verip dinliyorum mikrofondan. Ne diyorsunuz? Ha? 571 yılında doğdu Mekke'de. Peygamberimizle aynı yıl değil mi efendim? Evet. Ebu Süfyan Muhire bin Haris Peygamberimizle aynı yaştalar. Allah'ın yardımıyla, dünyalık imkanlarla elhamdülillah nasip oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıtma yönünde faaliyetler yapıyoruz. Yazılar yazıyoruz, sohbetler yapıyoruz. Aleyhisselam'ın çocukluğunu o kadar yazdık, anlattık. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Ebu Süfyan bin Haris'in çocukluğu, yani Peygamber Efendimiz'e peygamberlik görevi verinceye kadar hep beraber geçtiği rivayetleri meşhurdur. İşte rivayetin ilginç boyutu buradadır. Yani bugünkü Türkçe ile yedikleri, içtikleri ayrı gitmez. Böyle beraberlikleri var. Ben bu beraberliğin açılımını yapacağım. Ancak izin verirseniz kısa bir ara verelim. Ama sakın ha bizden ayrılmayın. Aman ha, az sonra yine inşallah beraberiz. Evet efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri yine beraberiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. 11. bölümün ikinci yarısıyla yine hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hatırlayacağınız üzere Peygamber Aleyhisselam'ın amcaoğullarından Ebu Süfyan Muhire bin Haris kısmına gelmiştik ve gidiş yapmıştık efendim. Şimdi o cümleyi tekrarlayalım şimdi. Ebu Süfyan Muhire bin Haris 571 yılında Mekke'de doğdu. Derken demiştik ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle aynı yılda. Çocukluğu, hatta süt anne de yine aynı şekilde Halime'den süt emmiş Ebu Süfyan bin Haris, Muhire bin Haris. Çocukluğu, bebekliği diyeyim o zaman ben, bebekliği, çocukluğu, gençliği Peygamberimizle beraber geçiyor. Ebu Süfyan bin Haris'in yaşıtı ve akranı, Peygamber aleyhisselama en çok benzeyenlerden birisidir. Fizik olarak, ahlak olarak. Yine aleyhisselama peygamberlik gelmeden önce en yakın, en samimi dostu Ebu Süfyan Mughire bin Haris. Ona en çok benzeyen, çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemlerinde hep beraberler. Her dönemde en önde gelen arkadaşlıkları, dostlukları var. Amcaoğullarının sürekli beraberlikleri herkesin dikkatini çekecek kadar. Yani meşhur ifadeyle ayrılmaz ikili olmuşlar. Şimdi şunu haklı olarak söyleyebilirsiniz. Ama hocam biz Resulullah'ın çocukluğunu okuduk, gençliğini okuduk, öyle bir şey geçmiyor. İşte az önce o açıklamayı ondan dolayı yaptım ben. Fakir aleyhisselamın çocukluğunu, gençliğini çalıştık, anlattık, yazdık, yayınladık, efendim paylaştık. Yıllardır bu işle uğraşıyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocukluğu anlatılırken, gençliği anlatılırken, evliliği anlatılırken bu hayat içerisinde bu Süfyan'ı göremeyiz. Doğrudur. Ben de öyle çalıştım, öyle yazdım, öyle anlattım. Doğrudur. Ancak Ebu Süfyan, Muhire bin Haris'i müstakilen gördüğünüz zaman, kaynaklarımıza indiğiniz zaman, efendim, orada bu ifadeleri bulursunuz. Belki seyir yazımı noktasında bu parçalar ayrı bölüm halinde incelendiği için bunların alınıp oraya getirilmesi gerekiyor. Ben buna rağmen, fakir ben de aleyhisselamın gençliğini, çocukluğunu yazarken o klasik yöntemi takip ettim. Anlatırken de aynı şeyi takip ettim ama Ebu Süfyan'a sıra gelince bunları söylemek durumundayız. Birkaç kez hatırlatacağım, gene söyleyeyim. Mekke lideri Ebu Süfyan değil bu. Resulullah'ın amcaoğlu Ebu Süfyan Mughire bin Haris'tir. Bundan bahsediyoruz. Resulullah aleyhisselam bu amcaoğluyla çok sıkı fıkılar. Aynı yaştalar. Fiziken birbirlerine benziyorlar. Ahlaken benziyorlar. Dedik ya, yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyor. İşte muhterem kardeşler, iman nasip işidir. Bazen onca dünya varlığı hazine üzerinde otururuz, fakirlikten perişan duruma düşeriz. Bu iş ona benziyor biraz. Resulullah aleyhisselam ile en yakın olduğu halde hem amcaoğlu hem çocukluğundan bu yana arkadaş. Ne bekliyoruz biz şimdi burada? Aleyhisselam peygamberlik görevi verilince birinci sırada bu İslam'a girer diye bekliyoruz, değil mi efendim? Olması gereken de bu. Ama kader öyle tecelli etmiyor efendim. Resulullah aleyhisselama peygamberlik görevi verilince Ebu Süfyan Mughire bin Haris'in içinde Resulullah'a karşı olumsuz duygular gelişmeye başladı. Dostluk düşmanlığa, ilgi ilgisizliğe, kardeşlik yüz çevirmeye dönüştü. Evet, Ebu Süfyan, Mughire bin Haris, amcaoğlu, beraber büyüyen, en iyi tanıyan, yumuşak huylu olmasına rağmen Resulullah'a ahlaken fiziken de benzediği halde iman etmez. Ebu Leheb tarzı bir tavır sergiler. Ebu Leheb'in ağzı bozuktu. Hareketleri bozuktu. Yani kötü sataşırdı Ebu Leheb. Ama Ebu Süfyan Mughire bin Haris'in ise düzgün bir ağzı vardı. Mekke'nin meşhur şairlerindendi. Şairlerinden. Bugünkü anlamda ne anlama gelir diye soracak olursanız medya diyelim. Yani güçlü medyası olan bir adam. Medyaydı bu adam. Dolayısıyla aleyhisselam davete başladığında Ebu Sufyan yanında yer alacağına karşısına geçti. Kureyş yani Mekke süvarilerin en meşhuruydu. Aynı zamanda şairlerinde önde geleniydi. Hem mızrağını, kılıcını, okunu hem de dilini Resulullah'a ve İslam'a karşı kullanmaya başladı. Aleyhisselam mesajı verdikçe Ebu Sufyan Muğire bin Haris dozu artırdı. Evet, mızrağını ve dilini, kılıcını, her şeyini Resulullah ile kavga etmek, onun davetini iptal etmek için alabildiğine düşmanlığa başladı. Bütün enerjisini İslam ve Müslümanlar ile mücadeleye verdi Ebu Sufyan bin Haris. Düşmanlıkta o kadar ileri gitti ki hiçbir düşmanın yapamadığı düşmanlığı yapmaya başladı. Hani hatırlarsınız Mekke dönemi içerisinde Resulullah'ın değişik çile dönemleri vardır. Bunların en meşhurlarından birisi de muhasara, ambargo, abluka, tecrit dediğimiz olaydır. Şimdi bu Müslümanlara karşı uygulanan bu ölüm vadisi hayatı Peygamber Efendimiz'e iman etmeyen ama açıkça karşı gelmeyen Haşim oğulları bile Müslüman olmadıkları halde İslam'a, peygambere karşı gelmediler diye, Haşim oğullarındandır diye bir toplu kıyım anlamına böyle bir ablukaya alındılar. Haşim oğullarından olup da ablukaya girmeyen iki kişi vardı efendim. Biri Ebu Leheb, biri Ebu Sufyan Muğire bin Haris. Ambargoya girmediği gibi en zor anda, o en zor zamanda oraya gider, alay hakaret en üst düzeyde, yani tekrar söylüyorum bugünkü medya dediğimiz hadisedir bu, ağır ağır hicivlerle, alaylarla kılıçtan, oktan beter zarar verirdi Müslümanlara. Çok çektirdi. Peygamber aleyhisselamın en büyük düşmanlarından biri oldu. Her fırsatta Müslümanlara saldırdı. Her fırsatta. Resulullah aleyhisselam tahammül gösterdi. Bu amcaoğlunun İslam'a girmesi, İslam'la şereflenmesi için elinden geleni yaptı. Ama o düzgün adam olan, ahlaken fiziken kendisine benzeyen bu adamın gittikçe ayağının kaydığını ve şiddet ve tahammülsüz bir düşmanla geldiğini görüyordu aleyhisselam. Hicret esnasında bile neler yaptı. Ve Bedir Savaşı'na onu ben öldüreceğim dercesine katıldı. Ve az önce kısmen değindiğimiz gibi Müslümanların zaferiyle biten Bedir Savaşı. Bir tarafta, yani karşı tarafta ağabeyi Ubeyde bin Haris, Bedir şehidi. Bu tarafta Ebu Sufyan Muğire bin Haris, müşrik medyası ve canavarca savaşan bir adam. Ve ortalarında sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir zaferi Müslümanların, yenilgisi müşriklerin. İşte bu yenilgiyi hazmedemedi. Medine'ye zaferi, Mekke'yi hüzne boğdu. Ebu Sufyan Muğire bin Haris çok dehşet bir yıkımla yıkılarak Mekke'ye döndüğünde efendim haberci işte çığlıklar ata ata, şimdi isimlerini okuyup da bu güzel mikrofonlardan onların adlarıyla bunları kirletmek istemiyorum ama müşrik elebaşlarının tek tek öldürüldüğünü sayan haberci, Mekke'yi ayağa kaldıracak ve gerçekten ortalık karışacak Mekke'de. İşte öyle bir anda efendim bir olay yaşanacak. Düşünücü bir olay. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın azat ettiği Ebu Rafi Mekke'dedir ve Hazreti Abbas amcanın hizmetindedir. Abbas amca Bedir'e zorla götürülmüştü. O daha dönmeden Abbas amcayı ekstra göreceğiz, onu söylemiştim. Ebu Süfyan Mekke'ye dönünce Ebu Rafi bir olayı anlatır. İzin verirseniz bu sahneyi paylaşayım sizlerle. Diyor ki, ben Resulullah Aleyhisselam'ın amcası Abbas amcanın kölesiydim bir süre. Bütün ev halkı Müslüman olduk. Ben de Müslüman oldum. Abbas amcanın hanımı Ummul Fadıl Lubabe'de Müslüman olmuştu. Ancak Abbas amca ticaretle uğraştığından ve genellikle de büyük ve küçük ticari işlerde büyük veresiye, yani toptancı ve perakendeci alacağı var müşrikler üzerinde, İslam'ı açıkladığı takdirde çok ciddi sıkıntıya düşeceği için o İslam'ı gizlerdi diyor. İşte bu Bedir esnasında da bütün müşrikler gitmişlerdi, fakat Resulullah'ın amcalarından Ebu Leheb bir ufak rahatsızlığı vardı, gidememiş, yerine birini göndermiş. İşte onlar diyor hep beraber Kabe'nin yanında oturuyorduk. Haberci geldi. Haberci geldi. Ortalık karıştı diyor. İsim söylüyor. Şunlar şunlar şunlar öldürüldü. Şunlar şunlar şunlar öldürüldü. Şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Ebu Leheb nasıl olur diyor. Yahu nasıl olur? İşte bu ara diyor Ebu Süfyan Mughire bin Haris geldi. Onu görüyor. İşte diyorlar. İşte Ebu Süfyan Mughire bin Haris geldi. En iyi o bilir. Hemen Ebu Leheb ona doğru yöneldi diyor, yanına çağırdı. Ey yeğenim yanıma gel. Amcası oluyor. Yanıma gel. Ebu Süfyan Mughire bin Haris yanına geliyor. Diyor ki öyle zannediyorum ki diyor, doğru haber sendedir. Bir şeyler duyuyoruz. Ebu Leheb inanmıyor. Olmaz öyle şey diyor yani. Ya Müslümanlar 313 kişi, çoğunun silahı bir şeysi yok. Müşrikleri 1000 kişi nasıl olur böyle bir şey? Olmaz öyle bir şey dercesine bir tarz ve tavır görürsünüz. Bir şeyler duydun diyor, anlat diyor. Ebu Süfyan bin Haris, Mughire bin Haris gelip yanlarına oturuyor. Halk da toplanıyor başlarına. Büyük bir kalabalık oluşuyor. Ebu Leheb ısrarla ama endişeyle sordu diyor. Ey kardeşimin oğlu, bana haber ver bakayım. Kureyş halkının işi ne oldu? Ebu Süfyan Mughire bin Haris hem yiğit bir cengaverdir, söylemiştik bunu az önce de, hem de efendim cesur bir savaşçı olduğu gibi sözü üzerine zor söz söylenen bir medya gücü var. Ama öyle bir korku şoku yaşamış ki ifadeleri bile bozuk çıkıyor ağzından. Ve onun haline, yüzüne bakan sanki yüzünde Bedir'i görür. Biz mahvolduk diyor. Nasıl mahvoldunuz diyor. Vallahi öyle bir çarpışmaya girdik ki. Evet diyor, güçlüydünüz, zırhlıydınız, kuvvetliydiniz, ne oldu? Adeta diyor kuzu kuzu başlarımızı verdik ve kendimizi öldürttük. Müslümanlar büyük bir üstünlük sağladılar. Yalnız bizi ayıplamayın. Biz yenilmedik. Bizi onlar yenmedi. Gökle yer arasında alaca kır atlar üzerinde ak benizli adamlarla karşılaştık. Ki vallahi onlar ölümsüzlerdi. Ve onlara karşı hiç kimse koyamazdı. İşte diyor onlar bizi helak ettiler. Tam bu esnada Ebu Rafi işte devam ediyor anlatmaya. Ben bunu duyunca diyor sevindim, yerimden fırladım. Vallahi onlar meleklerdir. Allah'ın askerleri onlar meleklerdir diye haykırınca Ebu Leheb yerinden fırlayıp tekme tokat girişiyor Ebu Rafi'ye. E şimdi Abbas amca yok. Orada onu kurtarabilecek kimse yok. Ebu Rafi de zayıf, çelimsiz bir adam. Öldürecek Ebu Leheb. İşte bu sahnede ileride bunu bir daha göreceğiz. Geniş göreceğiz inşallah. Abbas amcanın hanımı Ummul Fadıl Lubabetul Kubra, büyük hanım. O çadırın direğini söktüğü gibi Ebu Leheb'in kafasına indiriyor. Efendisi burada olmayan bir köleyi sen sahipsiz sandın ha? Defol diye böyle o çadır direğini kafasına indiriyor. Öyle bir darbe yiyor ki Ebu Leheb, yengesine verecek cevabı bulamıyor. İşte Ebu Sufyan bin Haris dönüp yengeye bakıyor. Elinde o koca çadır direği. Ebu Sufyan Muhire bin Haris'e öfkeyle bakan yenge, Ebu Sufyan çok sonra bunu anlatacak. Ben korku nedir bilmezdim. Ama yengemin duruşu diyor beni korkuttu. Muhammedi duruşu vardı diyor yengemin. Muhammedi duruş sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, ileride kime İslam nasip olduysa bazı duruşları gördüler. Nasip olmayanlar göremedi efendim. Ama ilginçtir Ebu Sufyan bu hadiseyi yaşadığı halde bundan ders alacağına işi azıtmaya başladı. Peygamberimiz aleyhisselam aleyhine, Müslümanlar aleyhine medya dediğimiz o çarkı işletmeye başladı. O kadar ağır sözler söyledi ki, o kadar incitici şeyler söyledi ki, tahammülü mümkün değil. Peygamber Efendimiz ne kadar sabrettiyse, Ebu Sufyan Muhire bin Haris amcaoğlu o kadar ileri gitti. 20 yıl böyle sürdü efendim. Yani ilk vahiden Mekke fethine kadar 19-20 yıldır. Hatta 21. 20 doğru, 21'e doğru gidiyoruz. 20 bitti, 21'e doğru gidiyoruz. Bu süre içinde Resulullah Aleyhisselam'a kurmadığı tuzak kalmamıştı. Müslümanlara karşı yapmadığı kötülük çeşidi kalmamıştı. Bunca düşmanlığının yanında hem Resulullah Aleyhisselam'ın hem de Müslümanlar aleyhine hicviyeler söyledi. Yani alay etti onlarla. Çok çirkince sataşmalar yaptı medyayla diyeyim. O kadar ileri gitti ki artık hüküm Allah'ındır ve Resulü'nündür. Onun bu ileri gidişi ve medyayı peygamber ve İslam aleyhine kullanışı ve hatta amcaoğulları oldukları halde Peygamber Efendimizin hanımlarına bile, annelerimize dil uzatan sözler, ifadeler, yayınlar, bugünkü deyimle bunları yapmaya başlayınca aleyhisselam emrini verdi. Görüldüğü yerde öldürülsün. Evet efendim, yanlış duymadınız. İki cihan güneşi, merhamet peygamberi, sevgi peygamberi, muhabbet peygamberi, aşk peygamberi. Amenna. Ama karşı taraf nesi olursa olsun, Allah'a ve Resulüne karşı olduğunda ve bunu ortaya koyduğunda fiilen bu yetmiyormuş gibi Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarına, annelerimize çirkin dil uzatınca, bunu medya aracılığıyla yayınca aleyhisselam öldürülsün buyurdu. Nerede görülürse öldürülsün. En yakınıydı, amcaoğluydu. ama uzağa düştü. Sırt çevirdi Peygamber Aleyhisselam'dan, sırt çevirdi Allah'tan ve en son görüldüğü yerde öldürülsün dendi. Şimdi efendim, biraz tahlil yapayım bu kısmı. Sallallahu aleyhi ve sellem adil idi. Adalette de zirveydi. Her şey mükemmel amenna, adalette zirvedeydi sallallahu aleyhi ve sellem. Amca oğludur diye kimseyi kayırmadı. Yabancıdır diye, çaresizdir diye, zayıftır diye kimseyi ezmedi. Yakınımdır diye taraf geçmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem adildi. Adaleti isterdi, adaleti icra etti. O güne kadar sabretti. Ebu Süfyan, Muhire bin Haris, karakterli bir insandı. Mertti, iyi bir adamdı. Çocukluğu, gençliği beraber geçmiş, tanıyor aleyhisselam onu. Öyle bir adamın er geç iman edeceğini bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama iş burada diye gelip onca zulüm ve işkence, hakaretlerin, alayların yanında aleyhisselamın hanımlarını, annelerimizi diline dolayınca bunun şakası yoktur efendim. Kim olursa olsun bunun şakası yoktur. Bizim hanımlarımız da dokunulmazdır. Onlara dokunulmayacak. İşte örneğimiz Peygamberimiz. Kırıldığı yerde öldürülsün dedi. Tabii bundan haberi yok. Ebu Süfyan, Muhire bin Haris'in. Ama görüldüğü yerde öldürülsün. Belli bir zaman sonra haberi olacak. O cesur adam evinden çıkamaz hale gelecek. Evet efendim. O cesur adam evinden çıkamaz hale gelecek. Ve öyle bir an olacak ki, yani kılıcıyla, mızrağıyla, okuyla, kargısıyla, hançeriyle, bıçağıyla ve diliyle, dil, lisan, yani maddi manevi bütün gücüyle İslam'a karşı koyan bu adam, bileği bükülemeyen korkusuz cengaver adam, amcaoğlunun görüldüğü yerde öldürülsün hükmünü duyunca yüreğine bir korku oturur. Bir ejderha yüreğini tırmalamaya başlar. O ana kadar ne yapıyorum ben? Neredeyim ben? Kimlerle beraberim? Kimi destekliyorum? Kimin peşinden gidiyorum? Kime karşı çıkıyorum? Düşünmeyen adam evine kapanınca iş değişecek efendim. Ve evinde hayatının inkılabına hazırlık yapacak. Bir cümleyle, bir kısa cümleyle şöyle ifade edeyim. Onunla beraber büyüdüğüm, onunla çok iyi arkadaş olduğum halde ona vahiy gelip peygamberlik görevi verilince dostluğum düşmanlığa dönüştü. İslam'a, peygamber ve ashabına yapmadığımı bırakmadım. Peki nedir İslam? Ne demek Resulullah? Ne getirdi amcaoğlu? Bir bunları görsem diye ilk defa düşünceye girecek. Ama ben saatime bakıyorum, bizim süremiz burada dolmuş efendim. Böyle bir yerde bırakmak istemezdim ama bir radyoda biz bir disiplin söz konusu. O yüzden inşallah asıl bölümü, dönüşü, güzelliği, tadı bundan sonraki bölümde paylaşmak ve örnek almak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.